Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha tam kadro birlikteyiz. Uzun bir zamandır tam kadro yoktu. Ya ben olmuyordum ya Talha olmuyordu. Bir
ben
şekilde
hep varım.
Devam ediyorduk. Fakat bu sefer karşınıza tam kadro çıkabildik. Artık Talha da İstanbul'a taşınmış oldu. Her ne kadar ona taşınma esnasında biz yardım etmemiş olsak da gönüllerimiz olmadı.
Manevi
yardımlarımız da ona destek oldu. Şirket ayakta tuttuk biz çalışarak. En azından dönebildi. Böyle bir yardımımız oldu. Şimdi teknoloji haberlerine geçelim. Teknoloji haberlerinde bu sefer ele tutulur birkaç donanım haberi var arkadaşlar. Donanım dünyasında da bazı gelişmeler oluyor. Bunlardan bir tanesi de işlemciyle ilgili. Biliyorsunuz AMD 5 GHz hızında çalışan işlemcisi 9590'ı yakın bir zamanda lanse etmişti. Aslında işlemci 4.7 GHz'de çalışıyor fakat turbo teknolojisi sayesinde uygun koşullar sağlandığında kendi kendine otomatik olarak 5 GHz'de overclock edebiliyordu. Fakat bazı şaşırtma severler bu turboyu sürekli aktif hale getirmişler ve 8 çekirdekte 5 GHz'de çalışacak şekilde bazı testler gerçekleştirmişler. Tabi bu sırada güç tüketim değerleri 200 watt sınırının üstüne çıkmış birazcık. Uç noktada bir güç tüketim değerine ulaşmışlar ama Core i7 4770K ile yani Intel tarafına baktığımızda orta üst segmentte oldukça iddialı bir işlemci ile benzer sonuçlar elde edebilmişler. Bu da AMD tarafında bir böyle gelişme olarak gösterilmiş. Fakat yani şapka önümüze koyup düşündüğümüzde bir tarafta 3 kat daha ucuz bir işlemci, 3 kat daha az enerji tüketen bir işlemciye hız aşırtmayla erişilebilmenin böyle mutluluğu yaşanmış. AMD açısından işler hani
kötünün iyisi gibi olmuş.
Kötünün iyisi gibi olmuş diyebiliriz bu tarafta. Hani işlemci hızlarının artması, performansın artması, rekabetin iyileşmesi iyi fakat bir tarafta düz hızlarına ulaşılabilen bir işlemci, daha fazla para harcanarak, daha fazla enerji harcanarak elde edilen bir performans artışı var. Hani haberini yaptık yine ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani ilginç tabii ki diğer tarafa baktığımızda öbür taraf daha böyle performans açısından daha iyi gibi gözüküyor ama hani hız aşırtmaları da ben çok fazla piyasa açısından şey görmüyorum. Tabii ki test edenler açısından oldukça önemli ama normal kullanıcılar böyle kullanmadıkları
evet,
için.
Evet, bir referans değil o
evet,
bir gerçek.
Normal yani işlemcinin normal performansıyla ölçülmesi lazım diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten de hız aşırtma bir referans noktası olarak kabul edilmemeli. Çünkü kullanıcılara baktığımızda çok ufak bir kısım ancak bilgisayarın BIOS'una girip ya da Windows altındaki çeşitli yazılımlarla değişiklikler yapma kabiliyetine, bilgisine sahip. Bu yüzden bunları alıp düz
yani
kullanacaklar.
Overclock bile yapan kesim oldukça düşük. Hani daha çok bu işe meraklı olması lazım ki böyle hız aşırtmaları üzerinde çalışabilsin.
Gerçekten doğru bir konu. İşlemci tarafını bırakıp monitör dünyasına geçtiğimizde ise Asus'tan enteresan bir monitör var. 21:9 oranlı. Aslında biz bu tip monitörleri daha önce haberlerini yapmıştık. LG de benzer bir denemede bulunmuştu. 2560x1080 piksel çözünürlükte 21:9 oranlı bu monitör. Aslında genel olarak bu film izlemeyi sevenlere yönelik. Çünkü biliyorsunuz filmlerde aslında sinema filmlerinde özellikle 16:9 oranı kullanılmıyor. Evet. Çok daha geniş açılı bir görüş açısına sahip bu filmler. Bu filmleri izlemeyi sevenler için özel bir monitör üretmiş Asus. Ve kontrast oranına baktığımızda dinamik kontrast oranı da 80:1 olarak gösterilmiş ki bu birazcık atmosfer bir değer tabii ki. Öyle bir kontrast bu oranının IPS panelde elde edilmesi imkansız şu anda.
Bu monitörlerde bilmiyorum hani siz de çok film izliyorsunuz artık. Öyle alışmışız ki alttan üstten siyah bant olmayınca ben garipsemeye başlıyorum.
Bir garip geliyor. White'da izlerken böyle 4:3 monitörde evet, izliyormuşsun gibi hissediyorsun.
Ya bazı oyunlarda da biliyorsun bu nesilde özellikle bu alttan üstten siyahlık getireceklermiş. Hani sırf hatta bu şey için PlayStation 4 için duyurulmuş bir oyun vardı. Third Person Shooter. Oyunda da mesela white screen olayı falan getirilecekti. Bilmiyorum ileride belki oyunlarda da bu tarz şeyler görebiliriz.
Yani sinematik etki yaratılsın diye belki de o bantları kullanıyorlar. Evet. Monitöre baktığımızda AHA IPS kullanıyor. Şimdi normal IPS monitörlerle AHA IPS'in ne farkı var diye düşünmüş olabilir tabii ki izleyenlerimiz. Daha az enerji tüketen, daha fazla renk doğruluğu sağlayan bir IPS panel tipi. Tabii tepki sürelerinde de bazı iyileşmeler var. Monitöre baktığımızda 5 milisaniye tepki süresi de sunuyor ki bu tamam mükemmel bir oyun monitörü olduğu anlamına gelmiyor ama oyun konusunda çok fazla sıkıntı
standart
yaratmayacaktır. Ama tabii 21:9 daha çok PC oyunlarını destekleyecek. Konsol tarafında 16:9 dışında herhangi bir farklı formatı kullanamıyoruz ne yazık ki. Evet, böyle bir sıkıntı var.
Baktığımız zaman aslında standart bir monitör olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Buradan hemen oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar bu haftanın en önemli olayı tabii ki Grand Theft Auto 5'in oynanış videosu. Oyunun duyurusu üzerinden bayağı bir zaman geçti. 1-1,5 yıllık bir dönem geçti. 2-3 tane video gördük ve bunların hepsi trailer diye tabir ettiğimiz videolardı. Rockstar Games nihayet ağzındaki baklayı çıkarttı ve 4,5 dakika uzunluğunda bir oynanış videosuyla karşımıza çıktı. Şimdi oynanış videosuna baktığımızda hani ben itiraf edeyim, ağzım açık izledim. Gerçekten de bazı özellikleri grafiksel açıdan ağzım açık izlediğini söyleyebilirim. Çünkü görüş alanı inanılmaz, oyundaki detaylar inanılmaz seviyede yedirilmiş durumda. Hani karakterler arası değişmeyi görüyoruz ve çatışma anlarında Max Payne 3'ten böyle esinlenmesi bana çok daha aksiyonu yüksek bir oyunla karşılaşacağımız hissiyatını veriyor. Hani tabii ki San Andreas'ta olduğu gibi dağlara gideceğiz, işte jet kullanacağız, helikopterler var. Bunun dışında hani oyunda golf oynuyorsunuz.
Yamaç tenis, paraşütü bile var.
Tenis bile oynuyorsunuz yani ve bu tenisle hani tabii ki çimler falan o grafikler tartışılır ama bir golfün bile piyasaya çıkan böyle golf oyunları da hemen hemen aynı deneyimi vereceğini söyleyebiliriz yani. Çünkü çok fazla tercih edilen oyun türleri değil.
Evet ama şunu göz önünde bulundurmak lazım. Grand Theft Auto 3, 4, 5 derken aslında her trailer videosu oyundan birazcık daha farklı görünüyor. Yani yayınlanan videolar daha iyi grafiklerde, daha farklı bir deneyim gösteriyor videolar. Ama oyunu alıp oynamaya başladığınızda tamam videoya yakın deneyim var fakat aynı grafikleri göremiyorsunuz. Ben videoyu izlerken sanki video yeni nesil bir konsol veya PC'de işlenmiş de gösteriliyor gibiydi. Zaten... Çünkü çok pürüzsüz hatlar var ki bugüne kadar birçok konsol oyun oynadık. Hiçbir konsol oyunda ya, anti-aliasing o kadar etkili bir şekilde çalışmıyor.
Olmaması
evet,
imkansız gibi bir şey. Hani bu kadar çünkü tam dar koridorlarda birazcık daha tabii grafikler üzerine işte abanmaları oluyor. Zaten bu grafiksel karşılaştırmalarda da mesela bazı oyuncuların anlayamadığı nokta bu. Hani işte kamera açısının sabit olması, işte oyun alı haritasının küçük olması bile grafikleri inanılmaz
tabii
derecede etkiliyor.
Oyunun kendisi bile, türü bile evet, aslında şeyler etki ediyor.
Ama açık dünya oynanışında bu denli bir grafik kalitesi tabii ki o yüzden zaten bizi çok şaşırttı. Muhtemelen senin de söylediğin gibi oyun çıktığında biraz daha böyle tırtıklanmalar falan olacaktır ama
ben
her şeye rağmen...
Ben görüş açısından da kısıtlama olabileceğini düşünüyorum oyunda. Yani
her şeye rağmen dolu dolu dünyasıyla GTA 5'in herhalde...
Tabii, mükemmel bir oyun olacak. Tabii ki ben de PlayStation yok. Hani Xbox versiyonu oynamak zorunda kalacağım büyük ihtimalle ama umarız bu sefer PlayStation ile Xbox arasında o fark olmaz. Çünkü PlayStation yeniydi o zamanlar. Daha fazla programlama kısmında programcılar birazcık daha amatörlerdi. Şimdi tam gücünü kullanmaya başlamışlarsa eğer büyük ihtimalle benzer grafikler görebiliriz. Grand Theft Auto 4'te büyük farklar vardı
evet,
çünkü.
Evet ve şey de vardı optimizasyon konusu. Hani PC'de zaten PC sürümünde çok sorunlar vardı ama konsol sürümünde de bazı optimizasyon sıkıntıları vardı. Bu videoyu ise PlayStation 3 üzerinden oynadıklarını söylüyorlar ki zaten oyundaki ve HUD ekranlarına falan baktığımızda
yuvarlak kare tuşları falan
evet, tuşlarını da görebiliyoruz.
Yani bir de şey var, siz de eminim aynı hissiyatı almışsınızdır. Grand Theft Auto'yu izliyormuş gibi değil de bir an için böyle bir kendinizi Battlefield'in içinde gibi hissediyordunuz. Evet. Bir an Mario Golf'ün içindeymiş gibi hissediyordunuz veya bir Need for Speed araba yarışının içindeymiş gibi hissediyordunuz falan. Sanki Grand Theft Auto birkaç tane farklı oyunun bir araya gelip güzel bir sentezi gibi olmuş. Ben çok fazla Grand Theft Auto'yu takip etmeyen birisiyim. Çok sıkı takip etmiyorum çünkü ben hikaye bazlı oyunları seviyorum ve genelde kayboluyorum Grand Theft Auto'nun içinde. Çünkü yapabilecek çok fazla şey var. Odaklanamıyorum hikayeye. Ama açık dünya oynanışıyla ve bu üç farklı karakter arasında geçiş gerçi sanırsam sen pek beğenmemiştin Mesut. Evet, çünkü biraz karmaşık bulmuştun. Belki de hikayesi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir de görev yapısının da biraz daha böyle hikaye bazlı oyunları seven insanlara yönelik olduğu şekilde değişik.
Ya hikaye konusunda şey var, sürekli soygunlar üzerine böyle odaklanmışlar. Hani 4'ün hikayesi gerçekten güzeldi. Bir intikam hikayesine yedirmişlerdi. İşte CJ'nin hikayesi zira öyle ama bunda sürekli soygun yapmaya çalışıyorsunuz. Muhtemelen hikayede kırılma anları olacaktır ki öyle bir şeyler bekliyorum. Hani sürekli soygun, sürekli soygun. Muhtemelen belli bir süre sonra oyuncular sıkılmaya başlayacaktır. Ama ben de senin gibi 3 karakterin böyle hala bir ikilemindeyim. Çünkü hani GTA serilerinde karakterle bütünleşme çok önemli bir
aslında bütün
dinamik.
Oyunlarda aynı. Şimdi Hitman'i düşünün. Hitman'le de 8-10 tane suikast için yönetseniz ya da 3-4 tane arasında geçiş yapsanız kendi karakterimize bu kadar adapte olamayız, bağlanamayız ve bir popüler karakter çıkmaz. Aynısı Lara Croft için de geçerli. Tomb Raider oynarken mesela. Yani tek bir karakter değil de 3-4 farklı karakter, birisi erkek birisi dişi falan olsa hangisi ön plana çıkacak? Yani her oyunda aslında tek bir karakterle ilerlemek her zaman avantajlı.
Ya şunu söyleyeyim abi, Super Mario'da bile Mario ön plana çıkmış.
Yani böyle bir şey var yani. Göz önünde. Ama bunda öyle bir şey var ki şimdi mesela bir sahne gösteriyor. Helikopterle bir yere sarkıtılmışız. Bir binaya baskın düzenliyoruz. Hop oradan sniper'ı taşıyan karaktere geçiyorsunuz. Ateş ediyorsunuz. Tekrar içeri geçiyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz falan. Yani şimdi mesela oldu ki siz o karaktere geçmeyi reddettiniz. İstemiyorsunuz. Tek karakterde oynayacaksınız. Acaba yapay zeka sizi kurtaracak atışları yapabiliyor mu? Yoksa illa yani o hikayenin tamamlanabilmesi için puzzle gibi
o karakteri buraya geç mi diyecek?
Evet, geçmeniz mi lazım ya da sizin o geçmeyi akıl etmenizi mi isteyecek? Hani puzzle çözer
o
gibi.
Üç karakter arasından sıra hangisine geldi değil
evet,
mi?
Evet, yani, onu tamam. Sizin düşünmenizi mi isteyecek? Ya, bence orada birazcık bir hatalı kullanım var. Belki de hani bilmiyoruz, bir sürpriz yaparlar. Şu an multiplayer modunda ne olacak bilmiyoruz ama belki co-op gelir. Eğer co-op gibi bir şey olursa zaten
muazzam olur.
Herhalde
kusursuz olur.
Yani yıllar boyu hep konuşulacak, oynanacak
şey
oyun yaparız, olur.
İkisi bir iptal ederiz, üçümüz artık şey
yaparız. Direkt oynarız yani, onu gösteririz programda herhalde. Nesli
yaparız artık üçümüz birlikte.
Sonda da bir multiplayer'dan görüntü var zaten. O yine
orası dedim zaten ya, o yüzden Battlefield gibiydi falan diye.
Gerçi şu da var biliyorsunuz. Grand Theft Auto 4 çıkmadan önce multiplayer'ini bol bol gösterdiler. Evet. Ağzımızın suyu aktı, dedik ki bu çıkar çıkmaz oynarız. Oyun bir çıktı. Multiplayer'i leş yani.
Red Dead Redemption'da da öyle evet. Olmuştu. Hani at üstünde koşarız. Tamam güzeldi sonradan. Hep böyle bazı da
hayal, hayal edince çok güzel. İşte at üstünde gideriz, ona basarız, bunu basarız diyorsun. Oyun bir çıkıyor. Hiç de o hayal ettiğin keyif alamıyorsun. Belli bir süre sonra
teoride güzel ama uygulamada olmuyor evet. Diyorsunuz.
Olmuyor ne yazık ki. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii umarız bir erteleme daha almaz. Tam söz verildiği tarihte bu sefer görürüz oyunu. Çok vaatkar duruyor.
Tabii bu arada PC'ye de halen duyurulmadı ama ben %100
geleceğini... Bir sene sonra, tam bir sene veriyorum. Bir sene sonra PC'de oyun yani.
Ya Mayıs'ta ya Eylül'de PC'ye gelecektir diye düşünüyorum. Ve hatta PC'ye gelişiyle birlikte, hani grafikleri tabii ki iyi olacak. PlayStation 4 ve Xbox One sürümü de böyle çıkabilir gibi.
Çıkabilir. X86 tabanlar. Onu yaparken ufacık bir kaç kod değişikliğiyle onu da çıkartırlar diye düşünüyorum. Yeni nesil konsolları da gelir. Şimdi bir önceki teknoloji haberini monitörle kapatmıştık. Yine monitör haberiyle devam edeceğim. IGZO panellerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz IGZO dendiğinde aslında hemen aklımıza Sharp geliyor. Fakat ta bu bulunması 1995'lere Japon Teknoloji Enstitüsü'ne dayanan bir teknoloji. Ve şu anki LCD panellere göre çok daha az güç tüketen, daha fazla renklerini, kontrast ve parlaklık sunan, daha ince panel üretilmesine olanak sağlayan bir panel teknolojisi IGZO. Asus'un bazı cep telefonlarına gördük. Japonya'da çıkan bazı paneller, dizüstü bilgisayarlarda da IGZO paneller kullanıldı. Fakat şimdi IGZO paneller için dönüm noktası var. Konuşulanlara bakılırsa Apple'da MacBook'larından iPad'lerine kadar IGZO paneller kullanmaya hazırlanıyormuş. Ve bu konuda Sharp ve LG ile görüşmeler yapıyormuş şu anda. Biliyorsunuz Sharp geçtiğimiz aylarda çok yüksek çözünürlükte IGZO paneller üretim konusunda da bir aşama kaydetti. Ve artık bu 2K, 4K çözünürlükte küçük boyutlarda IGZO paneller üretilebiliyor. Böylece Apple'ın hem MacBook'larının panel çerçevelerini daha ince hale getirebileceği hem de daha az enerji tüketeceği için artık paneller daha uzun pil süresi sunabileceği konuşuluyor kendi dizüstü bilgisayarlarında. iPad'in aynı panel kullanılmaya başladığında artık dışarı çıktığımızda güneş altında daha rahat görülebilir bir tabletten bahsediyor olacağız. Daha ince bir tabletin de yine önü açılacak çünkü bu panel teknolojisi daha ince yapıya sahip olduğu için tasarımsal anlamda da farklılıklar yaratmaya firmalara olanak sağlıyor. Tabii ki bunlar şu anda iddialar arasında.
Ama heyecan verici. Böyle
heyecan verici. Var. Hatta şimdi bu iddiaları kuvvetlendiren bir şey var biliyorsunuz. iOS 7 tanıtılırken aslında yeni MacBook Pro Retina ekranlı MacBook Pro'larının tanıtılacağı konuşuluyordu. Fakat bunlar Eylül ayına ertelendiler. Şimdi herkes diyor ki acaba Eylül ayında IGZO panelli MacBook Pro'larımı göreceğiz. Hani IGZO panel üretiminde bazı sıkıntılar olduğu biliniyordu o zaman. Hani şimdi yavaş
bunun
yavaş
açılıyor bu üretimler.
Evet, acaba bunun için bir ertelenme mi oldu diyorlar. Umarız ertelenmenin nedeni gerçekten budur. Çünkü IGZO panellerle beraber dizüstü bilgisayarların hem pil ömrü artacak hem de kullanıcı deneyiminde oldukça büyük bir gelişme sağlanacak. Biz Asus'un IGZO panelli Padfone 2'sini kullanma fırsatı bulmuştuk ki elinize aldığınızda telefonu gerçekten ekranın farklı olduğunu hissediyorsunuz. Çok çok iyi çalışıyordu.
Ya şey gibi olmuş artık bu gelişme yaşanırsa nasıl iPad geldi birbirinden tabletler arasında çok büyük bir rağbet oldu. Muhtemelen bu panelde bu tabletlerde kullanmaya başlanırsa artık tüm tabletlerde bu panele benzer
bir şey olacak. En azından hani eski tablete sahip insanlar için de değiştirmek için bir bahane çıkacak. Biliyorsunuz iPad 5'in de iPad mini'yi baz alan bir şekilde ince çerçeveli kenarlara sahip olacağı ve %30 daha küçük olacağı konuşuluyor şu anki iPad tasarımına göre. Zaten şimdi şöyle bir ikilem oluşacak. Eğer iPad 5 yani 10 inçlik, 9.7 inçlik iPad'imiz daha ince kenarlara sahip olup %30 daha küçük bir kasayla gelirse herhalde iPad mini'ye de gerek kalmaz artık.
Ya ben iPad mini'yi çok kullanışlı buluyorum. Buradan hem taşıma açısından hem işlev açısından. Ben iPad mini 2 bekliyordum ama herhalde onun yerine iPad 5 de tercih edilebilir.
Evet, daha incelenmiş kenarlarıyla daha taşınabilir bir cihaz. Doğal olarak daha büyük bir ekrana sahip olduğu için ilgi çekici olacaktır. Tabii şimdi iPad mini'nin ikinci versiyonunda da Retina ekranlar kullanılacağı konuşulmakta ki Retina ekranlara geçişle beraber çerçevenin iyice inceltileceği konuşuluyor.
Zaten iPad mini ilk çıktı, ilk gün Retina ekranısı gelecek falan.
Evet, herkes hala bir bekleyiş
tamam. Ben hiç daha önce kullanmadığım için Retina
ekranlı bekleyin, bekleyin.
Ben aldım ama yani o şeyi farkı görmedim. Herhalde ileride iPad mini 2 çıkarsa fark alınırım.
Ya açıkçası ben de iPad mini herkese tavsiye ediyorum. Şimdi herkes diyor ki çözünürlüğü düşük. Ya çözünürlüğü düşük olabilir ama günlük kullanımda etkisi yok. Yani satın aldığınızda sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kağıt gibi bir cihaz ve özellikle oyun oynamaya başladığımda ki biz o zamanlar ilk başta Need for Speed Most Wanted yeniydi, popülerdi cihazın çıkışıyla beraber. Hemen kurup ona bakıyorduk. Diyorum el konsolu. Yani gerçekten kesinlikle şu an PS Vita'nın falan şansının olmamasının nedeni aynı fiyata iPad mini alıp çok daha fazlasını yapabiliyor olmamızdan
mesela,
kaynaklanıyor.
Nintendo 3DS de var, Vita da var bende.
Hala Clash of Clans
geçemiyorsun ama yani. O geçişi yaşadıktan sonra, o büyük ekrandaki o rahatlığı gördükten sonra öteki diğer ekranlar, hele hele Nintendo 3DS inanılmaz küçük geliyor insana.
Gerçekten de hani iPad mini 4:4'lük orantılı bir cihaz olmuş. Şimdi Apple içinde de şöyle bir konuşma geçiyormuş tabii ki. iPad mini'nin Retina ekranlısının ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında hala daha kararsızlıklar var. Bir sonraki seneye kalabileceği de konuşuluyor. 2014 başlarına kalabileceği konuşuluyor yine iPad'in. Çünkü iPad 5'in önünü kapatabilecek bir cihaz. Retina ekranlı çok daha hızlı bir iPad mini piyasaya sürülürse kullanıcılar için hep bir ikilem olacak. Acaba daha taşınabilir olanı mı seçeyim, yoksa birazcık daha büyük ekranlıyı mı seçeyim diye. İşte orada cihazlar birbirinin önünü kapatabilir diye belki de gerçekten de 2014'ün başlarını beklememiz gerekecek.
Daha
hep birlikte göreceğiz.
Taksitleri bitirmeden
yenisi ikileme, gelecek diye gözüküyor.
Yeni bir ikileme diyeceğiz.
Şimdi aslında XO-panellerden Apple'a girdik. Hep Apple hakkında konuşuyoruz. Bir de App Store hakkında bir istatistik yayınlayalım. Yapılan bir araştırmaya göre App Store'daki 800, tam olarak sayısını söyleyeyim, 888 bin uygulamanın 580 bininin zombi uygulama olarak adlandırıldığı ve bir indirme veya iki indirmenin haricinde kullanıcılar tarafından kesinlikle denenmediği ortaya çıkmış.
Ruh olarak.
Ruh olarak geçiyor. Bunlara zombi uygulama deniyor. Ve bunlar kesinlikle herhangi bir App Store listesinde doğru dürüst yer almamışlar. Ancak search'e gireceksin, ismini yazacaksın da
orada çıkarsa çıkar.
O şekilde
zaten
ulaşacaksın.
Listede olmayınca zaten ulaşılması da zor. Hani ismini bilmen lazım ki aratasın. Sonuçta zombi, hani bilinmeyen bir şeyse zaten aratman da imkansız.
Zaten yanılmıyorsam bazı oyunların ücretsiz olmasındaki kaidelerden birisi de o. Yükseğe çıksın, hani listelere girsin, kendini belli etsin diye.
Evet, bir de aynı zamanda tabii in-app purchase'la beraber kullanıcılar aslında bir şekilde virüsü oradan veriyor. Alışkanlığı yaptıktan sonra
damardan gönderiyor.
İçeriden satışa başlıyor. Biliyorsunuz Clash of Titans kaç liralık satış rakamından oluşuyor. Yani Clans, Titans diyorum, Clans çok yüksek paralar kazanıyor gündelik olarak.
Benim tanıdığım bazı arkadaşlar var. Milyarlar yatırmışlar yani, duyduğuma göre. Hayret ediyorum
yani
gerçekten.
Şimdi şöyle bir şey var, çünkü orada bir rekabet unsuru yaratıyorsunuz. Kullanıcı birbirine karşı üstünlük sağlama yarışına giriyor. Ama bir tanesinin zamanı fazla, lise öğrencisi. Bir tanesi de işine gücüne giden memur bir insan.
Parası da var.
Biraz parası var. En azından sigara içmiyorsa zaten. Ya bir insan sigara içmiyorsa, sigara içen insana göre bayağı bir parası oluyor aslında bu tip işlere harcayacağı. O da bu tip şeylere yatırım yapıyor olabilir. Ama konumuza geri dönersek eğer, hani 580 bin uygulama, toplam uygulama sayısının hani 880 bin olduğu, 888 bin olduğu düşünüldüğünde
yarısından daha
çok
fazla.
Yüksek. Sadece 300 bin uygulamanın bir şansı varmış. Geri kalan uygulamalar gerçekten hani sadece sayıyı oynayan bir market oluşturma konusunda yardımcı oluyor gibi görünüyor.
Belki de keşfedilmemiş cevherler vardı yani içlerinde.
Ama şuna da inanıyorum. Kesinlikle hiçbir işe yaramayan, indirdiğinize değmeyecek uygulamalar da mutlaka çok çoğunluktadır. Çünkü bu işe yeni giren insanlar hemen bir menü, bir buton, iki ses çıkartan şey hop App Store'a gönderiyor yani. Böyle de bir durum söz konusu.
Arkadaşlarını davet ediyor. Kolay. Öyle babana da indirsin falan uygulama yaptın diyor. Böyle aile içinde.
Böyle bir durum var gerçekten.
Demek ki biraz şeyde oyun kalabalığı var. Kütüphaneyi biraz şişirme var deyip hemen
ya sadece buradan... oyun değil tabii, uygulamaların toplama bu yani.
Oyun tarafına geçtiğimiz arkadaşlar, tabii ki bu hafta GTA 5'in gölgesinde kaldı birçok video. Bu videolardan birisi de Assassin's Creed 4 Black Flag'in yeni videosu oldu. Fakat hani hemen hemen 2-3 programda bir Assassin's Creed'i konuk ediyoruz ve konuşuyoruz ve eleştirdiğimiz birçok yönü var. İşte yapay zekası olsun, sürekli aynı çizgide ilerlemesi olsun. Ama söylediğimiz bir diğer nokta da Assassin's Creed 4'ün seriden birazcık daha korsanlık nedeniyle ayrılacak olması, ki bu videoya baktığımızda zaten hazine arama modunun oyuna çok güzel bir şekilde yedirildiğini görüyoruz. Çünkü gidiyorsunuz, bir harita buluyorsunuz, haritanın işte işaret ettiği yeri buluyorsunuz. Oradan çıkarttığınız güncelleme ile birlikte asıl görevinizde işte, gerçi mortar vardı. Benim bayağı bir ikileme düştüm. O zamanlarda mortar gibi bir teknoloji herhalde yoktur. Çünkü bildiğim böyle gemiden şeye, kaleye doğru mortar atıyorsunuz. Ama gerek grafikleriyle gerekse de adalarıyla birlikte olsun, Assassin's Creed 4'ün en azından seriye farklı bir oynanış türü getireceğini söyleyebiliriz ki gemi savaşlarına birazcık daha ağırlık vermişler.
Grafikleri
ve
çok güzel zaten.
Hoş olmuş. Kesinlikle. Hani bir de şey güzel, oyundaki en çok hoşuma giden nokta, bir adaya gidiyorsunuz, işte adadan böyle yengeçler kaçıyor, işte çalılıklara girdiğinizde kuşlar uçuyor. Bu detaylara ben çok önem veren birisiyim. Kuşlar, yani Tomb Raider'da bir tane sahne görmüştüm öyle. Kuşlar uçuyor işte uzaktan, hatta sana da göstermiştim.
Sen kuşları bayağı seviyorsun Ersin.
Ya, Ersin'i bir doğaya salmak lazım.
Evet, o özlem çekiyor yani. Her taraf kuşlar uçuyor, yengeç geçiyor falan derken böyle ağzını suya akıyor anlatırken.
Her taraf bina olmuş yeşil. Hasret olmaya başladı. Ama şey var yani, oyunlarda hani bir bütün saf aksiyon dediğimiz kısım var. Bir de böyle ufak detaylarla
mesela
birlikte.
Mesela Tomb Raider'da kuşları gördüğüm bir sahne vardı senin. Sen bayağı bir bakmışsın o sahneye.
Ya hayır, yani GTA'nın bile şu anda sevilmesinin en büyük nedeni baktığımız zaman atmosferinin ve yaşayan bir dünyasının
organik
olması.
Evet,
olması,
Grand Theft Auto 4'te kuş vardı, hatırlarsın. Kuşları yakalıyordu. 100 tane kuş yakalamamızı istiyordu şehirde mesela.
Organik
yani muhabbet dağıldı iyice. Nereye doğru gidiyor ben de şaşırmaya başladım.
Assassin's Creed 4'ün ben de bu videosundan bayağı etkilendim. Hoşuma gitti. Herhalde insanların tepki vermesinin en büyük sebebi oyunun Assassin's Creed ismini kullanması. Böyle bir dala çıkıp da etrafı izleme falan bana da biraz böyle abes geldi. Ya, hani eskiden binaya çıkıyordu.
Talha'yla da konuşuyoruz biz. Keşke başka bir isimle çıksaymış.
Aslında başka bir isimle çıkabilirdi. Için. Farklı bir korsan oyunu deselerdi. Karakteri birazcık daha değiştirip yedirselerdi oyuna bitmişti.
Ya ben mesela şeyi de düşünüyorum. İşte Watch Dogs'da baktığımız zaman Assassin's Creed işte animasyonlarına, yapısına oldukça benziyor. Ben mesela hala düşünüyorum. Acaba Watch Dogs'da ilk başta bir Assassin's Creed'in böyle gelecekte geçen versiyonuydu da
İsmini mi değiştirdiler
değil mi? Farklı bir IP mi yaptılar?
Skyrim It Dance diyorlar ya.
Evet.
Aslında Pirates of Caribbean ilk çıktığında biliyorsunuz ilk film oyunu vardı bir tane. Korsan evet. Savaşlarına çok fazla özen gösteren, gemi aldığımız, ticaret yaptığımız filan. O oyundan sonra bir daha o tip büyük gemileri kullandığımız, güzel savaşlara katıldığımız oyun gelmemişti.
Yani,
evet, onun devamı şeklinde belki de başka bir oyun çıkartılabilirdi. Hatta bir korsan oyunu serisi bile yapabilirlerdi ondan
hani,
sonra.
Yani Ubisoft yeni bir oyun IP isminden korkarak acaba satmaz Assassin's Creed ismini verelim diyeceğine
olabilir, evet.
Karayip Korsanları ismini verseydi de bence aynı etkiyi
ya yapabilirdi. Muhtemelen
herhalde.
İsim olunca tabii ki belli bir satış rakamına da
ulaşıyordur. Tabii ama farklı bir isim de koyabilirsin.
Kafadan
ama
10,
gider
10 milyon satmıştır Assassin's Creed adamlar.
Evet, en azından korsanlık kısmıyla Assassin's Creed 4'ün merak ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii kuşlarıyla da ben merak ediyorum.
Kuşlar ve kertenkelesi.
Buradan hemen diğer haberimize geçtiğimizde Xbox One'la ilgili yine bazı ilginç gelişmeler var. Biliyorsunuz Microsoft cephesinde bazı geri adım atmalar olmuştu ve RAM konusunda bazı geliştirmeler olacağı söylenmişti. Yeni çıkan dedikoduya göre ise Xbox'ın RAM'inin 8 GB'dan 12 GB'a çıkarılacağı söyleniyor ve GPU'sunun işlem hızının da TFLOPS denen bir sistem ekleneceği söylenmiş ki
grafik
hani
o şey
evet,
GPU'su yani şimdi TFLOPS kısmı şöyle bir şey. Yani TFLOPS zaten işlem gücünü gösteren bir olay.
Buna kesin gözüyle bakılıyor fakat RAM
konusunda hala şey yok. TFLOPS gücün arttırılacağı konuşuluyor şimdi hız arttırmayla falan. Dediğim gibi kağıt üstünde zayıf kaldığı için konsolları ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bir şekilde bandwidth'ini arttırmaya çalışıyorlar SRAM'in. Hani kağıt üstünde birazcık daha fazla bir şeyler gösterebilelim en azından 32 MB saniye hızlı değil. Olsun, hızlı çalışsın diye. Şimdi belleği de arttırırlarsa bu sefer diyecekler ki bakın bizim konsolumuz 12 GB da arkadaş 12 GB'ın ne gerek var artık 8 GB
abi
zaten
şey
çok
olmuş,
hızlı.
Hani 100 lira çok değil fazla. De 99.99.
Evet şu an kağıt üstünde rakam oynamaya çalıştılar, çok köşeye sıkıştılar. Ön siparişlerden de belli zaten.
Çok güzel bir yorumda bulunan aslında, zira Microsoft kanadından gelen bir açıklama vardı. Şöyle bir şey diyorduk: kağıt üstünde önde olmak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan donanımı güzel bir şekilde hani yazılımla kullanmak falan demişlerdi. Hatta ben Mesut'u şeyinde tatil zamanında mesaj attım. Abi dedim Xbox'u
evet, geldi.
Hatta gecenin bir yarısı atmıştı. Pişman çelişmişti. Oldum sonra. Dedim ya dedim adam tatilde niye attın falan dedim ama sağ olsun bana geri dönüş de yapmıştı. Orada yapmış olduğum
yine mi sen
gibi.
Taha diye geri.
Yok güzel bir şey derim.
Bir diğer dedikoduya baktığımızda ise Xbox'ta self publishing denen bir sistem geleceği söyleniyor ki en çok eleştirilen yönlerinden birisi de bağımsız oyunculara verdikleri köstekti. Hani ellerini birazcık Xbox 360'a göre kısıtlamışlardı. Fakat self-publishing yani kendin işte oyununu pazarla sistemiyle birlikte bağımsız yapımcıların kendi oyunlarını diledikleri gibi Xbox Live üzerinden dağıtabilecekleri
yalnız
söyleniyor.
İşin komik tarafı PlayStation tarafında ne açıklandıysa şimdi hepsini geri tükürdüklerini evet. Yazdılar geri alıyorlar yani.
Ben ama yalnız şunu söylemek istiyorum bağımsız oyunlar konusunda. Microsoft'un uyguladığı bazı şeyler evet yanlış. Özellikle bu mesela oyundaki bir hatayı güncelleme için tekrar bir 100 bin dolar alma gibi falan.
Yalnız 10 bin dolar civarı diyorlar o paraya.
10 bin dolar ama şöyle bir şey var. Çok saçma geliyor bu bana. Adam yapmış oyunu yayınlamış. Ufacık bir güncelleme yayınlayacak. 3 MB 5 MB
ya
neyse.
Oyunun hatasını gideriyorsun yani sonuçta.
Evet yani.
Hata yapmayacağım diyor Microsoft.
Müşteriye bir hizmettir bu yani. Oyun sattıktan evet. Sonra hizmettir. Ama ben Microsoft'un bu Xbox Live Arcade'deki şeyini beğeniyorum, politikasını. Çünkü kaliteli oyunların çıkmasına sebep oluyor. Ya tabii ki de bağımsız oyunlar güzel, çok işte yenilikçi şeyler
ben
falan sunuyor ama.
Ben Xbox 360 dönemindeki politikalarını çok seviyorum. Xbox One'da tabii ki problemler var ya.
Xbox ama Xbox 360 kanadında da baktığımızda her oyuna müsaade etmeyerek çok kaliteli yapımları karşımıza çıkardı.
Evet, şimdi adamların arcade kısmına çıkarttığı bütün oyunlar aslında başta başına DVD'de satılacak oyunlardı.
Evet, çok başarılı oyunlar vardı. Tabii arada kötü oyunlar da çıkıyordu ama hani Microsoft genellikle inceleyip okuyordu. Biraz daha PlayStation 4 Steam tarzında oldu. Gerçi Steam'de bile düşünün yani Greenlit diye bir sistem var ve burada oyuncuların istediği oyunlar çıkış yapıyor sadece. Bu yüzden PlayStation kanadında ve Xbox kanadında ben böyle bir şey olmasını istiyorum açıkçası.
Evet, Xbox'la ilgili son detayı da söyleyelim. Bildiğiniz gibi Don Matrick ayrılmış ve Zynga'ya geçmişti. Onun yerine ise hemen Julian Larson Green Xbox tarafına da bakacak. Kendisi Windows'un başında da olan isim. Surface ve Xbox ürün müdürü olarak da geçecekmiş. Artık başarılar diyelim. Umarız Microsoft Don tarafında Matrick gibi böyle ilginç açıklamalarla karşımıza çıkmaz.
Biz hani söylüyoruz zaten, bundan önceki programda da dile getirdik. Şimdi Microsoft planlarını da yavaş yavaş açıklıyor. Microsoft'un artık bütün o alt birimleri birleşecek, tek bir birim haline gelecek. Bu da hani o yöntemde yapılmış şeylerden bir tanesi oluyor. Bir kişi 3-5 evet, kısma birden baksın ki en azından o 3-5 konu birbirleriyle eş zamanlı yürütülebilsin diye. Çünkü çok dağınık bir yapıya sahipseniz eğer birimler birbirinden farklı şeyler yapıp birbirlerine köstek olabiliyorlar bazen. Şimdi o tek yapı, tek çatı altında bütün birimlerin toplanması firmaya bir enerji katabilir.
Ve bütünleşik bir sistem olduğu için sonuçta Xbox ile Surface, işte Windows belli bir Skype konularda evet, birleştiği yönler var. Muhtemelen onun için de atılmış bir adım olabilir.
Evet, umarız hani tabletleri için de daha kaliteli oyunlar görmeye başlarız hani bu adımdan sonra. Teknoloji tarafına geçtiğimizde oyun dedik, ekran kartlarından devam edelim. Çin bazlı bir firma olan Galaxy özelleştirilmiş GTX 780'ini tanıttı. Biliyorsunuz 780 aslında fiyat performans odaklı bir GPU olması bekleniyordu. Hatta yurt dışı fiyatlarına baktığımızda oldukça iyi fiyatlara sahipti. Fakat Türkiye fiyatı biraz pahalı kaldı. Kullanıcılar bunu hala eleştiriyorlar. Fakat Galaxy'nin özelleştirdiği GPU fabrika çıkışını hızlaştırmış olarak geliyor. Çünkü daha iyi bir soğutma sistemine sahip. Çift fanla birlikte soğutuluyor bu GPU ekran kartı. Genel olarak saat hızlarına baktığımızda 967 MHz GPU hızına sahip ve GPU kendi kendine hızlaştırma devreye girdiğinde 1019 MHz'e çıkıyor. 1 GHz'in üzerine çıkabiliyor kart. Bellek hızlarına baktığımızda ise sabit kalmış, yine standart bellek hızlarına sahip. 3 GB GDDR5 bellekle gelmekte. Fakat bellek hızları dediğimiz gibi sabit, 384 bitlikli bir bellek veri yoluna sahip. Özelleştirilmiş kartların çıkması her zaman iyidir. Çünkü kullanacağı bazen referans tasarımdaki soğutma sistemlerinin daha gürültücü, daha sıcak olmasından dolayı dert yanabiliyorlar. En azından alternatifleri, seçenekleri artıyor. Bir de fiyat rekabeti olduğu için de bu standart tasarıma sahip kartların birazcık daha ucuzlamasına neden oluyor. Çünkü Galaxy gibi firmalar uygun fiyatı özelleştirilmiş kartlar satabilme yeteneklerine de sahipler. Bir tarafta standart soğutucuya sahip bir kart $100 satılırken bir tarafta özelleştirilmiş soğutuculu kart $105 piyasaya girdiğinde doğal olarak $100 kartın pek şansı kalmadığı için fiyatı aşağı doğru gitmeye başlıyor. O yüzden hani kullanıcının yararına olacak bir hamledir inşallah diye buradan diğer haberimize geçiyoruz. Kasa fanlarını biliyorsunuz, uzun zamandır kullanıyorduk ama artık son dönemde özellikle gelişen işlemci teknolojileri, ekran kartı teknolojileri sayesinde ısınan çok fazla bileşenimiz kalmadığı için yavaş yavaş standart kasalarına geliyorsa onlarla yolumuza devam etmeye başladık.
Bileşenler artık kendini süper soğutuyor.
Evet, zaten iyi soğutmaya başladılar zaten. Hatta işlemci soğutucuları bile yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı kullanıcılar için ki eskiden bir işlemci aldığımızda kesinlikle yanında bir soğutucu araştırmaya başlardık. Yani bu bir standart gelenekti. Çünkü içinden çıkan, kutudan çıkan soğutucu, ya bırakın hız aşırtmayı, standart hızlarında bile düzgün sıcaklıklarda tutmakta zorlanırdı. Gürültülü çalışırlardı. Kasa fanları da bunların arasında. Fakat Cooler Master şu anda yeni ürettiği kasa fanlarıyla beraber, ki isimlerinde oldukça enteresan koymuş, Jet olarak isimlendiriyor yeni fanlarını. Bu fanlarda çok düşük ses seviyelerinde çok yüksek hava akımı oranları sunabiliyor. 95 CFV hava akımı sunduğu zaman 26 desibellik gürültü oranında kalıyor ki 30 desibelin altında zaten duyulmaz diyebileceğimiz bir gürültü seviyesine sahip oluyoruz. Aynı zamanda 160 bin saat çalışma ömrü sunuyor ve Smart Jam Protection ismindeki bir teknolojiyle eğer fana olur da bir kablo falan gelir de fan takılı kalırsa kendi kendini kapatmasını da sağlamış fanın. Siz o an geri kaldırdığınızda fan tekrar dönmeye başlıyor mesela.
Normalde tır tır tır tır tır.
Evet, böyle güzel özelliklerle donattığı fanlar piyasaya sürüyor ve $20'lık bir satış fiyatına sahip olacakmış. Bir fan için baktığımızda çok yüksek bir fiyat aslında. Hani soğutucu değil çünkü kasa fanı olarak yüksek bir fiyat ama soğutucu olsaydı tabii ki ucuz evet, olacaktı. Özellikleri düşünüldüğünde ise düşük gürültü oranları falan yine hani modifikasyon sevenler mutlaka tercih edecekler.
Ya muhtemelen böyle işte kasam işte işlemci soğutucusu, işte ekran kartı falan her şey güzel olsun, ışıkları işte diyenler muhtemelen bu evet. fanı da tercih edecektir diye düşünüyorum. Hemen oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar aslında Talha bu haberi senden de alabiliriz. Star Citizen 14 milyonu aşmış durumda. Detayları aslında senden alalım.
Ya esasında bir Kickstarter projesi ürünü Star Citizen. Uzay simülasyon oyunu. Ayrıca işte kokpit tarafına geçtiğinizde first person shooter türüne dönerek diğer uzay gemileriyle falan savaşıyorsunuz. Çok farklı işte ırklar var, galaksiler var vesaire. Böyle bir uzay simülasyon oyunu. Benim bir ara incelediğim FTL'in çok daha üstünü diyebiliriz. CryEngine motoruyla geliştiriliyor. Ancak işin ilginç tarafı Kickstarter projesinden akan parada. Şöyle ki Ekim 2012 yılında yapımcılar bir Kickstarter projesi başlatıyor. Şu an için rakamını hatırlamıyorum ama belirlenen hedefin üstüne 2 gündemine ulaşıyor. Diyorlar ki bayağı para geliyor abi, biz bunu bir 10 gün daha devam ettirelim diyorlar. 4,5 milyona kadar gidiyor. Kapatıyorlar ama halen bağış yapmak isteyen insanlar var. Mesaj atıyorlar, işte biz bağış yapalım, çok beğendik oyunu falan. İyi diyorlar, kendi sitelerinden açıyorlar bağış sistemini. Kickstarter normalde çünkü resmi bir şey.
Bir aylık bir
süresi belli bir süresi yani. Vardı ve kapatırsınız. Ve orada alışveriş yapan insanlar belli bir nasıl diyeyim yasalarla korunurlar. Hani parasını geri alma konusunda falan. Daha sonra abi devam ediyor sürekli para atmayı ve şu an yapılan son açıklamayla birlikte adamların 14 milyon doları aştığı belirtiliyor. Gelen para.
Daha oyunu birlikte. Yapmadan yani.
Yani evet para ya gerçekten baktığın zaman gerçekten hoş duruyor ama 14 milyon dolar demek ki bayağı bir konuda açlarmış. Keşke ya niye bizim daha önce aklımıza gelmedi. Hani Avatar çekildiğinde de benim bu aklıma gelmişti. Ben böyle bir film çekerdim abi
ben
diyordum.
Şeye çok
ben
şaşırdım.
Böyle bir oyun yapardım abi.
Hani oyun gerçekten de işte strateji öğeleri var, çatışma öğeleri var. Çok geniş bir dünyası var gerçekten. Hani güzel bir oyun gibi duruyor. Bağışların toplanması da normal ama hani diyor ki adam açıklama var mesela diyor 14 milyondan 15 milyona geçtiğimizde diyor biz oyuna yeni gemiler ekleyeceğiz. 1 milyon dolar artık
yeni gemi ekleyecek. Yapıyorlar.
16 milyona geçtiğimizde işte yüksek bağış yapan oyunculara lazer silah vereceğiz falan. Hani artık 1 milyon dolar şey böyle çekirdek parası gibi falan
adam
olmaya
başlıyor. Şey yani. 17 olsun çekirdek dağıtacağız falan.
Evet o da ilginç. Hani bu kadar yüksek meblağ olmasıyla
demek ki oyunculara hitap eden oyunlar yaptığınızda
ben Star Wars ekibi aslında bunları görünce neler düşünüyor onu merak ediyorum. Yani o rezil oyunları çıkartıp biliyorsunuz.
Bir tarafta şey yapan insanlar, hani bu için emek harcayan, parasını harcayan insanlar, öteki tarafta oyuncuların desteğini alan bir yapım var. Gerçekten çok enteresan.
İşte iyi fikirler her zaman karşılığını buluyor, kullanıcıdan desteğini alıyor yani. Bu evet. Onun göstergesi.
Burada hemen iki haberle birlikte ana haberlerimizi de bitirelim. Rambo'nun ilk oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Uzun bir süre önce duyurulmuştu. Fakat oynanış videosuna baktığımızda hani çok da böyle ön plana çıkacak bir
Rambo abi işte. Evet.
Görmüyoruz.
Ok atıyor, şey helikopter indiriyor. Ama.
Çamura giriyor ya hani meşhur bir sahne.
Ormanda kuş var Mersin.
Bıçakla. Ormanda kuş yok. Bu oyuna koyamamışlar.
Kestane
hani patlamaları olsun, şey olsun, biraz böyle kaldır üstü diye tabir edebileceği. Tabii emeklerine burada saygısızlık olmasın
şey
ama.
Şey var yalnız, CryEngine motoruyla mı gelişti? Evet, göreceğiz. Ama ışıklandırmalar benim çok hoşuma gitti. Bir ışıklandırmalar vardı zaten patlamalar falan. Bir de şey çok güzel ya böyle ilk kanı biliyorsunuzdu. Hürkan mıydı? Özür dilerim. Ben çocukluğumda izliyordum İlkan. Böyle. Adam polis merkezini falan basıyordu. Milleti böyle şeyden kıyma makinesinden geçiyordu. Bayağı hoş olmuş. Gizli köyleri falan güzel oturtulursa. Hani çerezlik bir oyun olur yani inşallah diye düşünüyorum. Çok büyük bir şey beklemezsin zaten bu tarz oyunlarda.
Benim pek umudum yok ama umarız iyi olur. Bir diğer duyuruysa arkadaşlar Sony PlayStation 3 kanadına destek vermeye devam ediyor. Insomniac Games imzalı Ratchet & Clank serisinin yeni oyunu Into the Nexus duyuruldu. PlayStation 3'e özel olarak gelecek ve fiyatı da 29.99 dolar olarak açıklanmış. Hani fiyat olarak da oyunun zaten belli bir kalitesi var.
Evet.
Buradan yine tebrik ediyoruz. Yani
Sony yakın yapması da ayrı bir
detay. Evet. Xbox One'a özel oyun yapıyorlar sonuçta.
Evet. Çok enteresan. En son Fuse'u yapmışlardı, tutmadı falan.
Ya şimdi Ratchet & Clank zaten hani bu şeye baktığımızda platform bazı aslında çok enteresan. 3 boyutlu platform bazı oyunlar çok az. Yani son dönemde tutan oyunlar çok az.
Kesinlikle.
Genel olarak tutanların hepsinde Sony tarafından geldiğini evet. gördük biz. Xbox'a çok fazla bir şey kalmadı. Yok. Ama bunların devam ettirilmesi de bence herkes için iyi. Çünkü oyun demek ateşli silahlar, kan gövdeden koparılması falan değil. Hani bu tip eğlenceli platform oyunlarında bol bol yer alması
kesinlikle
lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle Sony o konuda mükemmel bir iş çıkarttı bu nesilde abi. Hani ilk başta dedik
biz kendi aramızda
PlayStation 3 batıyor falan herhalde. Sony bir daha konsol çıkartmaz dedik ama yani
sonradan
çok
iyi
geniş bir renk paleti var. Her oyuncuya hitap ediyor. Bu konuda ben Sony'yi takdir ediyorum.
Evet.
Ya hala böyle sayıyor işte Puppeteer var.
Geliyor.
Onu konuşacağız. İşte Puppeteer var. İşte Ratchet & Clank var, Beyond geliyor, Last of Us çıktı. Yeni nesil konsolların Gran çıkmasına 3-4 ay kalmış.
Ve hala da PlayStation'a 3 almak için neden var yani?
Ya o, bu konuda gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü Xbox'a son bir yılına bakıyorsunuz. İşte Gears of War dışında zorlama, Halo çıktı böyle çıktı. Kış dönemi. Oyun
Dota
yok yani. Dota
2012'de çıktı yani, düşün, evet. Bir sene önce.
Evet, bu Xbox tarafında gerçekten lazım. Yani özel oyunlar konusunda bir sıkıntı var. Zaten eğer herhalde PlayStation piyasadan silinseydi, eve aldığımız oyun konsolu first person shooter oyunları haricinde herhangi bir oyun oynayamadığımız bir hal alacaktı yani. Onun da etkisi çok büyük. Şimdi teknoloji tarafındaki kısa kısalara geçtiğimizde ise Lumia 1020 ile başlamak istiyorum. Ben biliyorsunuz uzun zamandır Nokia tarafında 41 megapiksel fotoğraf makinesine sahip bir Windows telefon bekliyorduk. Bugün gelecek, yarın gelecek dendi. Londra'ya gittik. Londra'da 925'i tanıttılar. Yine 41 megapiksel yok dedik. Ama bu sefer firma Nokia Lumia 1020'yi tanıttı ve ben şunu söylüyorum ki Windows Phone 8 almak için artık tüm kullanıcıların güzel bir nedeni oldu. Çünkü bu cihaz üzerindeki 41 megapiksellik sensör ve yeni optik stabilizasyon teknolojisi harikalar yaratıyor ve bir cep telefonundan elde edebileceğiniz, hatta piyasadaki birçok kompakt makineyle de yarışır kalitede fotoğrafları ve video kalitesini bu cihazda yakalayabiliyorsunuz. Sonuçta 2 GB belleği var. Snapdragon S4 tamam. S4 biraz eskide kaldı. Fakat Windows Phone platformu için hala daha yeterli. İçi çekirdekli bir işlemciyle beraber geliyor. 1.5 GHz hızında çalışan. Tam olarak genel sunduğu donanımlara baktığımızda kamerasıyla, işletim sistemiyle ilk defa bir akıllı telefon fotoğrafçılık konusunda hani tecrübeyi birkaç gömlek öteye taşıdı.
Ya benim için fotoğraf çok önemli. Çünkü hani akıllı telefonlarda çok fazla oyun oynayan birisi değilim. İşte diğer uygulamalarda sadece telefon olarak ve kamera olarak çok kullanıyorum ve profesyonel fotoğraf kamerasının makinesini her zaman böyle boynunuzda dolaştıramıyorsunuz. Ve bu yönden de mesela böylesi telefonun yüksek performanslı bir fotoğraf sunduğunda bence oldukça ön plana çıkıyor ki merak ettiğim bir ürün olduğunu
söyleyebilirim. Tabii mesela şimdi 20 üzerindeki 41 megapiksellik sensör aslında hani işin günün sonunda 41 megapiksellik fotoğraflar çekmeniz için kullanılmıyor. Zaten 16'ya 9 çektiğinizde 35 megapiksel çekiyor. 4'ü 3 çektiğinizde 38 megapiksel çekebiliyor bu sensör kısıtlamalarından dolayı. Fakat wide fotoğraflar çekerken yani 35 megapiksellik bir fotoğraf çekerken aynı zamanda 5 megapiksellik bir kopyayı da aynı anda çekip kaydedebiliyor. Bu da yine güzel özelliklerinden bir tanesi. Aslında bu sensörün asıl amacı bir düşük ışık performansını çok fazla arttırmak, renk doğruluğunu diğer makinelere, diğer sensörlere göre uç seviyeye taşımak. Bir diğeri de aslında kullanıcının daha çok ihtiyacı olan 5 megapiksellik, 4 megapiksellik fotoğraflar sosyal medyada paylaşmak için. Zaten boyutları oldukça yeterli. Bu fotoğrafları da dijital yakınlaştırma yaparak çekmek istediğinizde size ekstra optik zoom kabiliyeti gibi dijital zoom'da da keskinliği bozulmayan fotoğraflar elde etmenizi sağlamak. Biz bunu Purview 808'de görmüştük zaten. 5 megapiksellik fotoğraf çekeceğiniz zaman kamerayı zoomluyorsunuz. Fakat o aslında 38 megapiksellik bir fotoğraftan crop yaptığı için fotoğraf bozulmadan, sensör gerçekten o yeteneğe sahip olduğu için size görüntüyü yaklaştırıyor ve yine optik sensörle yaklaştırma yapıyormuşçasına net bir fotoğraf çekmenizi sağlıyor. 720p dijital video kaydı yaparken saniyede 30 kare 6 kat yakınlaştırma yapmanızı sağlıyor ki bu sensör. Bu müthiş bir şey. Yani görüntüde bozulma olmadan böylesine küçük bir cihazda yakınlaştırma yapabiliyor olmak gerçekten diyorum yani fotoğrafçılık deneyimini cep telefonlarına ayrı bir bakıyor. Ve ilk defa bir Windows Phone 8 telefon beni heyecanlandırmayı başardı.
O zaman ne yapıyoruz? Avatar'a bir devam filmi çekeriz.
Yani bundan gerçekten hani bu tip amatör videolar çeken kişiler dahi güzel işler çıkartabilirler. Zaten üzerinde çok yüksek hassasiyetli mikrofonlar var. Aynı HTC One'da göstermiştik bunları. Kaldı ki şimdi Nokia'nın hakkını yemeyelim. Purview 808'den beri adamlar ses kayıt teknolojisi üstüne ayrıca bir önem veriyorlar. Ve Lumia serisinin üst modellerinde ses kaydı her zaman uç noktada olmuştur. Şimdi 1020 ile beraber sinematik kalitede belki de videolar çekebileceğimiz bir cihazı cebimizde taşıyacağız.
Ya en azından farklı bir yöne odaklanmayı bilmişler yani. Çünkü baktığımız zaman akıllı telefonların hepsi aynı özellikler, aynı işlemciler, işte aynı sistemler. Ama bu özellikleriyle biraz farklılaşmış.
Tabii Nokia'yı ayıran şey de şu var tabii ki. Nokia hani sensör araştırması, mobil sensörler üstüne özel bir birime sahip ve burada gerçekten profesör seviyesinde insanlar çalışıyor. Bilim adamları çalışıyor Nokia'ya özel. Bu yüzden de firmadan bu tip uç noktada teknolojiler görebiliyoruz.
Ya ben eskiden de hatırlıyorum Nokia N73 kullanıyordum mesela. Onun da kamerası çok başarılı. Evet, Carl Zeiss kullanıyordu.
Dönemine
mesela
göre hep daha iyiydi. Şimdi Carl Zeiss dedin aslında bir şeyin de üstüne basalım. Bu cep telefonunda hem Xenon flash var hem de normal LED flash var. LED flash'ı şunun için koyuyorlar. Gerekli ortamlarda daha güç tasarrufu sağlayarak mesela video çekerken LED ışını açtığında ekstra bir ışık da sağlıyor. Zaten telefonun çektiği fotoğraflar da şu an görüntüye giriyor. Hani düşük ışık performansı, normal gündelik hayattaki performansı falan mükemmel olmuş. Artık peki, hani fotoğraf makinelerinde şunu söyleyebileceğiz. En iyi akıllı telefon, fotoğraf çekebilen en iyi akıllı telefon nokta, artık budur. 1020 olacak yani.
Peki sadede gelirsek fiyat?
Fiyat tabii ki şu anda tam olarak piyasaya çıktığında Türkiye'ye girdi ne olur bilmez ama benim tahminim 2000 lira bandının altında kalacağı, hatta 1800 liraya falan piyasaya girebileceği konusunda. Çünkü sonuçta bir Windows Phone 8. Hala da kullanıcıların bir çekincesi var. Hani bu konuda belki fiyat avantajı yakalarlar. Bir de iPhone etkisi denen bir olay var akıllı telefon pazarında. Çok dikkatli bakarsanız piyasaya, hiçbir telefon iPhone fiyatından piyasaya girmez. iPhone'dan daha düşük fiyatta olacak, evet. 16 GB'lık iPhone modelinden.
Standartlara o konuda herhalde
evet, Apple bu da belirliyor. 2000 lira altını gösteriyor bant olarak, fiyat olarak Türkiye'de. Yurt dışı fiyatlarını konuşmak bazen kullanıcının aklını çok fazla bulandırıyor. Evet. Türkiye'de de aynı fiyatları bekliyorlar ama Türkiye'de zaten kafadan bir telefonun IMEI kaydını yaptırdığınızda 100 lira para ödemeniz gerekiyor ki aynı parayı telefon getiren normal Nokia'dan, Samsung'dan da alıyor bizim devletimizde biz olarak vergide.
Aslında oyun cephesinde konsollarda da var. Mesela PlayStation 4 duyuruldu. 400 dolar. Sanki adama 400 liraymış gibi geliyor.
Evet, tabii öyle geliyor.
Umarız ülkemizde de Sony Türkiye.
Gerçi dolar da arttı. Şimdi 400 dolar dediğimiz halde 800 lira. Zaten Amerika fiyatı. Evet. Türkiye'deki özel tüketim vergisini KDV falan kattığınızda rahat 1200 lira falan olacak gibi görünmekte evet. Fiyat. Ama umarız tabii ki düşük olur. Bir diğer haberimiz de biliyorsunuz Google tarafında Nexus telefonlar ayrı bir önem taşıyor. Özellikle Nexus 4 ile beraber uyguladıkları fiyat politikası kullanıcıların gözünü hep Nokia tarafına dikti. Şimdi Nexus 5'i bekliyorlar. Fakat Nexus 5'in LG Optimus G2 olabileceği konuşulmakta ki G2'ye baktığımızda 5.2 inçlik bir ekrana sahip 2700 mAh bataryası var. Bunları üstün üstlük Snapdragon 800 platformuyla geliyor. 2 GB belleği var telefonun ve ses açıp kapama butonlarının hemen kameranın altına konumlandırılması, telefonun arkasına konumlandırılmış olması gibi bazı fiziksel değişik özelliklere de sahip. Bunun yeni Nexus telefon olabileceği konuşuluyor ki aslında Google cephesinden de geçtiğimiz dönemde bunu destekleyecek açıklamalar gelmişti. Demişlerdi ki biz LG'den çok memnunuz. Bir sonraki Nexus'ta da çalışmaya devam edebiliriz demişlerdi. Yani bizim onlardan herhangi bir sıkıntımız yok. Eğer yeni Nexus telefon gerçekten Optimus G2 olursa bu sefer Google standartları çok uç noktaya taşımış olacak. Eskiden Nexus telefonlar piyasadaki ortalama donanımsal özelliklere sahip olurlardı. Fakat Nexus 4 ile beraber bu geleneğini bozmuştu. Ve piyasadaki olabilecek en üst seviye donanımlarla donatılmış bir telefonu piyasaya sürmüştü Google. Şimdi G2 ile beraber artık bunu bütün sınırlamaları kaldırıp devam ettirecek gibi görünüyor. Kullanıcının yararına olur.
Satış rakamları tatmin edici olabildi mi?
Ya açıkçası biraz... şu kadar milyon tane sattı, bu kadar milyon tane şu kadar şuraya gönderdik gibi Samsung tarafında olduğu gibi böyle bir açıklamalar gelmedi arkadaşlar. Fakat üretim sıkıntıları nedeniyle telefonun yeterli satış rakamlarına ulaşamadığı da bir gösterge. Çünkü telefonun fiyatı çok düşük olduğu için sürekli yok satılıyordu. Google'ın da zaten amacı ben bu telefonu milyonlarca satayım değildi. Android'in biraz ismi duyulsun. Bir talep oluşsun. Üreticiler de aslında hangi fiyatlardan hangi telefonlar üretilebileceğini görsün de ki bu amacına da ulaştı diyebiliriz. Şu an Android hiç olmadığı kadar popüler. Android'e ulaşmak isteyen insanlar da en azından bir şekilde Amerika'dan bu telefonu temin ederek Android'le de tanıştılar. Bir diğer haberimize geçtiğimizde ise Avrupa Birliği'nin Google'ın gizlilik ilkeleriyle ilgili bazı sıkıntıları olduğunu ve Google'ın gizlilik ilkelerini değiştirmesi gerektiği konusunda Google'a baskı yapacağı haberleri gelmeye başladı. Biliyorsunuz Amerika'daki bir ortak proje nedeniyle 9 büyük firmanın, Microsoft'un, Google'un, Facebook'un dahil olduğu firmaların direkt olarak Amerikan gizli servisiyle bütün kullanıcı bilgilerini
paylaştı.
Yargı kararı olsun olmasın birebir paylaştı ortaya çıktı. Bunun ardından Avrupa Birliği de kendi vatandaşlarının izlenmesini engelleyebilmek için Google'a baskı yapıyor. Herhalde bu baskı eğer sonuçlanmazsa Google'ın Avrupa'dan atılmasına kadar gidebilecek bazı önlemler alınabilir ki Microsoft'un da bilgileri paylaştığı düşünüldüğünde Microsoft da burada baskıya evet maruz kalabilir. Belki de Linux'un ya da alternatif platformların hızlı bir yükselişine tanık olabiliriz önümüzdeki birkaç senede.
Ya o şeyi riski göze alabilirler mi diye düşünüyorum da ben.
Almış olacaklar muhtemelen... ki böyle bir şey yapıyorlar.
Ama hani Avrupa piyasası çok büyük bir Avrupa Birliği piyasası çok büyük bir piyasa. İşte bir Google'ın bir işte Bing'in bile buradan atılacak olması ne bileyim firmalar
böyle. Yandex'e gün doğar herhalde değil mi?
Ruslara gün doğar.
Aynen. Bu sefer de Rusya'yla paylaşırlar bilgi.
Rusların uzun süredir bir var olan şey vardı. Tarih kitaplarına sıcak denizlere inme.
Oradayım.
Bizler şimdi inecekler.
Yani şansları onlara bir gün yüzü doğacak.
Böyle bir ellerini ovuşturuyorlardır arka planda.
Bir diğer habere geçtiğimizde ise biliyorsunuz son dönemde 3 boyutlu yazıcılar oldukça popüler olmuş durumdalar. 3 boyutlu bir modeli veriyorsunuz ve 3 boyutlu yazıcı size bunu üreterek sunabiliyor. Hatta son dönemde çıkan gelişmiş 3 boyutlu yazıcılar mekanik parçaları, oynar parçaları olan modeller de üretebiliyorlar.
Silahlar falan üretilmiş.
Tabii silahlar falan da üretilebiliyor ama silahın üretilmesi mesela birkaç parçayı tek tek üretiyorsun, sen kendin elinden birleştiriyorsun.
Lego gibi tamamlıyorsun.
3 sınıf 3 boyutlu yazıcılar bu mekanik dişli parçaları olan birbiri içinden yivleri geçen cihazları hiç sen birleştirmeden de üretebiliyorlar. Hani bu kabiliyetteki 3 boyutlu yazıcılar da mevcut. Şu an tabii deneysel aşamadılar ama gösterilen sonuçlara bakıldığında siz bir çarkı çeviriyorsunuz 10-20 çark birden dönmeye başlıyor mesela. Birbirine bağlantılı bir şeyi siz hiç el değmeden 3 boyutlu yazıcıda üretebiliyorsunuz. Bence devrimsel nitelikte bir çalışma.
İleride şey olacak, Dragon Ball'da hap atıyorduk ya böyle püf bir şey çıkıyor evet. Falan ona doğru gidiyoruz.
Şimdi evimize belki bir iPad download edeceğiz ve onu evde üretebileceğiz.
Buna da mı indireceğiz değil mi yakında?
Evet, bir arkadaş da tasarımcı arkadaş da aslında bir filmli fotoğraf makinesini 3 boyutlu yazıcının üretmeyi başarmış. 12 saat sürmüş yaklaşık olarak parçaların üretilmesi ve 1 saatte birleştirmesi sürmüş. Yine tek tek parça üretip kendisi birleştirmiş ve filmli fotoğraf makinesi üretebilmiş. Bu da şunu gösteriyor. 3 boyutlu yazıcılar gitgide yaygınlaşıp ucuzladığında gerçekten evimizdeki belki de birçok cihazı, en azından plastik parçadan oluşan cihazları yapabiliyor olacağız. Çok güzel gelişme.
Artık Xbox, PlayStation 4 almaya gerek yok. Oradan koyuyorsun, oradan çıkıyor. Aston Martin falan koyuyorsun.
Aslında bu konuda hani çizilebilir devreler üretme konusunda çalışmalar var. İşte kağıt üstüne direnç çizip onun gerçekten bir direnç gibi davranması, bobin üretme gibi çalışmalar da var. Bu çalışmalar da elbet bir gün hani doruk noktasına ulaşıp sonuç verecektir. Ki biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcıdan yemek üretme konusunda da NASA çalışma üretiyor.
Benim aklım hala almıyor bu gelişme.
Evet, mesela yemek üretme konusunda da NASA'nın çalışmaları var. 3 boyutlu yazıcıdan yemek üretmek istiyorlar ki ilk baz aldıkları konu pizza yapmak. Download edip pizzayı kendi üstündeki bazı toz şeylerden hani ham maddelerden bir pizza üretme üstüne çalışmaktalar. Bunlar gerçekten son doruk noktasına ulaştığında artık internetten kapınıza sipariş verme diye bir şey olmayacak.
Yemek sepete vereceksiniz.
Evet, ham maddeniz elinizde olduğu sürece her şeyi bedava üretebileceksiniz. Abi, enteresan.
Koyunu
şey.
Buradan koyuyorsun, oradan çıkıyor işte sütü, peyniri, işte yününden halı malı falan yapmış.
Valla değişik işlere doğru gidiyorlar gerçekten. Evde üretim yapabileceğiz. Bir diğer konuda Almanya'da deneysel olarak kullanılan bir teknoloji hakkında. Almanya'da şu an deneysel olarak kullanılan teknolojide amaç toplu taşıma araçlarında kafasını cama dayayarak uyuyan insanların beynine titreşimlerle reklam sinyalleri, reklam sesleri gönderebilmek konusunda. Ve bu konuda başarıya ulaşmışlar. Eğer abi siz kafanızı cama ya, yaslarsanız hakikaten. Sadece size özel bir reklam bilgisi gönderiliyor ve bunu dinliyorsunuz. Şu anda yani diyorlar ki mesela kullanıcılar çok eğleniyor. Ben kimsenin bunlar eğleneceğini düşünmüyorum çünkü uyumak için kafanızı yaslamışsınız. Orada size diyor ki işte primin fiyatı düştü şu kadar.
Abi tam çakallıkta son nokta artık ya. Adam orada yorgun bitkin cama kafayı dayamışsa bil ki artık şu bitkinlikten yani.
Düşün şimdi bak Ramazan'dasın.
Onu bile şey yapıyorlar.
İftara yetişip kafayı koyuyorsun hafif böyle şey yapıyorsun. Kalaydı sucukları
falan. Orada böyle. Hop uyanıyorsun sonra yola devam. Yani insanın rüyasına bile oradan artık şey yapacaklar. Manipüle edecekler gerçekten. Teknoloji geliştikçe etrafımız reklamlar da sarmaya başlıyor doğal olarak. Bu da tehlikeli gelişmelerden bir tanesi.
İlginç be.
Bir diğer önemli gelişme de biliyorsunuz Kickstarter projelerinden çok fazla söz ediyoruz ama başarı ulaşan proje sayısı çok fazla değil. Hani bunlardan çok fazla söz etmedik bugüne kadar. People'da bu başarı ulaşan projelerden bir tanesi bir akıllı saat projesi. Ve elektronik mürekkep kullanıyor olmasıyla da ekranında ayrılıyor. Çünkü elektronik mürekkep sayesinde 7 güne kadar sürekli açık kalma garantisi sunabiliyor ekranında ki şu ana kadar hiçbir akıllı saatin ulaşamadığı süreler içerisinde bu. People akıllı saat 300 bin satış rakamına ulaşmış ki bunlardan 85 bin tanesi tamamen Kickstarter üzerinden yapılan bağışlarla satılanlarmış. Diğerleri de kendi siteleri üstünden sattıkları ki şu an Best Buy'a falan baktığımızda yine o taraftan da People'a gidip dükkandan satın alabiliyor Amerikalı kullanıcılar.
İyi bir rakama ulaşmışlar.
Evet, akıllı saatlerin de aslında kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Demek ki iPhone benzeri bir cihazla eşlenik çalışacak Apple tarafından bir iWatch piyasaya sürülse direkt herhalde daha ilk günler 2 milyon 3 milyon tane satış rakamına ulaşacak.
Bundle yaparlar bir de iPad'le işte iPhone'la.
Büyük ihtimalle. Yani bundle değil de büyük ihtimalle öyle bir şey Apple'a çok uymaz. En azından kullanıcılar öyle yaparlar. Yani bir iPad almışken gidip evet. Akıllı saat de yanında satın alır. Son haberimiz ise Hollanda'dan elektrikli araçlar geldi gelecek diyoruz. Fakat henüz daha çok ciddi adımlar atılmamış durumda. Hollanda ise ilk ciddi adım atan ülkelerden bir tanesi. Ülke genelinde 50 kilometrede bir hızlı şarj istasyonu kurulması planlanıyor bu projeyle birlikte. Anladım. Ve araçlar bu hızlı şarj istasyonlarında 15 dakika ile yarım saat arasında şarj olabileceklermiş. Aslında süre çok yüksek değil yine düşünüldüğünde. Ve 200'ün üzerinde şarj istasyonuyla ülkenin donatılması düşünülüyormuş ki çevreci anlayışla gerçekten çok özdeşleşen bu elektrikli otomobiller herhalde ilk başta Hollanda'da yayılmaya başlayacaklar. Belki de Avrupa'nın o test aşamasındaki ülkelerinden bir tanesi olabilir hani test sahası.
Bizim memlekete cep telefonu şarj istasyonları daha
değil mi? Daha yeni yayılmaya başladı.
Yani ama gerçekten de düşündüğün zaman muazzam bir yani devlet kanadından bunların desteklenmesi de çok hoşuma gidiyor benim. Aynı şey aslında baktığımız zaman Finlandiya'daki oyunlara falan da yapılıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani insanlar geleceği görerek adımlar atıyorlar. Korkmadan adımlar atıyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. aynı şeyleri evet. ülkemizde de görürüz inşallah.
Bekliyoruz artık. Buradan oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar kısa kısa haberlere. İlk olarak yine Sony Türkiye'den sevindirici bir haber geldi. PlayStation 3 için çıkacak olan özel oyunlardan birisi Puppeteer'ın Türkçe dublaj ve altyazılı olarak piyasaya çıkacağı söylenmiş ki benim böyle merak ettiğim oyunlardan birisi. Çünkü farklı bir episi var. Böyle tiyatral bir havası var. İlerleyişi var. Büyük bir merakla bekliyoruz. Bir diğer haberimiz Ace Combat'la ilgili. Ace Combat Infinity'nin isim hakları alınmış. Muhtemelen yeni nesil konsollar için, belki PC için de olabilir. Bir Ace Combat oyunu gelecektir ki hani arcade savaş uçağı dendiğinde ilk aklımıza gelen oyunlardan birisi. Diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar ceplerinize dikkat edin. Çünkü Steam'in yaz indirimleri başladı. Millet çatır çutur, hatta biz de böyle birkaç tane oyun
alsak
almaya
mı, almasak mı?
Başladık. Ya hiç böyle bakmayacaksınız o tarafa doğru ya da muhtemelen cüzdanınızda büyük boşluklar oluşmaya başlayacak. Diğer haberimize baktığımızda ise Dota 2'nin uzun bir beta sürecinden sonra nihayet çıkış yaptığını görüyoruz. MOBA türündeki en iddialı oyunlardan birisi. Hatta ilk Dota'nın MOBA türünü çıkartan oyun olduğunu da herhalde buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyunun Linux betası içinde bazı çalışmaları var Valve'ın. Son haberimize baktığımızda ise arkadaşlar, son iki habere baktığımızda onu da söyleyelim. Çünkü Monochrome isimli Türk yapımı oyun Nowhere Studios tarafından yapılan Kickstarter'da da açıldı ve 80 bin dolarlık bir hedef. Bu sene sonunda çıkması bekleniyor çünkü uzun bir süredir yapım aşamasındaydı ve Limbo tarzında böyle grafikleriyle
bayram işte abi kardeş. Bir 3-5 kuruş atarsınız artık alın.
Yani bir bakın, demosunu da deneyebilirsiniz. Eğer ilginizi çeken bir yapımsa bağışta bulunabilirsiniz. Son haberimize baktığımızda ise son dönemin en popüler anime serilerinden, hatta mangadan sonra animeye çevrilen serilerden birisi olan Attack on Titan, Shingeki no Kyojin'in 2014 yılında bir oyunun geleceğinin müjdesini de verelim ki anime severler de eğer hala izlememişlerse ki oldukça zor bir ihtimal yani böyle bir animeyi. Çoktan biz buradan tavsiye ediyoruz.
Ben bile çok fazla animeyi takip etmeyen birisi olarak yakından takip ediyorum, izliyorum.
En azından farklı böyle hikaye şeyi, biraz da Full Metal Alchemist'i de andırıyor. Anime severlere ki muhtemelen izliyorlardır zaten. En azından böyle birkaç tane seri izleyen takipçilerimize de
lazım aslında. Pek animelerle
buradan
alakası
tavsiye
yok
edelim.
Çok vaktim yok. Ben daha Walking Dead'i bile 3. sezonuna yeni başladım. Yani düşün artık. Böyle bir sıkıntılı durum var vakit konusunda. Evet, oyun haberlerinin de sonuna gelmemizle beraber yine bir ikisi birinde sonuna geldik. Herhalde Ramazan'da orucunu açmak için bekleyen arkadaşlarımızla vakit geçirme konusunda iyi olacak. Tabii umarız saat 8 gibi falan yayına girmiş oluruz.
Eğer
olmazsak da sonra kadar evet ayakta tutmak açısından iftardan sonrası için tatlı niyetine programı izlerler. Yine videomuzun kapanışında sizlere enteresan geleceğini umduğumuz bir video yayınlıyoruz. Görüşmek üzere diyoruz ve el sallamayı ihmal etmiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.
Oh my god. Fuck, this is so embarrassing, I'm sorry.
Dude, I can see it.
Hey, you wanna see something cool? Check this out.
That's nothing.
That's crazy. That's how's even possible?
I've never done that before. I had to eat a lot of beans.
How do you fly like that?
I just like you know, balance and concentration.
Yeah.
You're like a carrier cat.
Whoa.
Hey, Sam, please don't play with that. Guys, come back, Sam! Oh my god, dude.